Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosunda her hafta bu saatlerde yayınlanan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Bizler sizlerle yeniden beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Filistin uzun zaman Pers İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet halinde idare edildi. Makedonyalı İskender'in M.Ö. 332 yılında Pers İmparatorluğu'nu ortadan kaldırılması üzerine ona tabi oldu. İskender'in vefatından sonra zapt ettiği memleketler generalleri arasında bölüşüldüğü sırada Kudüs ve Filistin Mısır'ı da ele geçiren Ptolemeos'un payına düştü. Ancak Suriye'ye hakim olan general Selefkos'un kurduğu devlet buraya daha yakın olduğu için Filistin sık sık el değiştirerek hırpalandı. Neticede M.Ö. 198'de kati olarak Selefkoslara tabi oldu. Ancak onlar Hz. Musa'nın getirdiği dine bağlı oldukları halde Makedonyalılar kendilerini durmadan bunu terk edip kendileri gibi putperest olmaya zorluyorlardı. Filistinliler sonunda isyan ederek onları yurtlarından kovdular ve M.Ö. 167 yılında burada bir Yahudi devleti kurdular. Daha önceleri zaten Filistin'de yaşayan Musevilerin bir devleti vardı değerli dinleyiciler. Meşhur Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman bu devletin hükümdarlarıydı aynı zamanda. Fakat daha sonra Babiller tarafından bu devlet yıkıldı, Babil işgaline uğradı, Yahudiler Babil'e sürüldü. Babil devletini Persler yıkınca bu sefer Filistin Pers hakimiyetine girmişti. İşte bu birkaç asır Pers ve arkasından İskender'in hakimiyetinden sonra bir devletler oldu. Bu isyanlar da Makkabi isyanıdır. Günümüzde de İsrail'in meşhur takımlarından birisinin adı Makkabi'dir. Bu devlet zamanla gelişti değerli dinleyiciler. 167 yılında kurulan devlet Celile ve Lübnan'ın bazı kısımlarını da topraklarına kattı. Kudüs Krallığı adıyla bilinir bu. Milattan evvel 78 yılında en parlak çağına ulaştı. Fakat iki prens arasında başlayan dahili harp yüzünden milattan önce 63 yılında Romalıların eline düştü. Romalılar burayı 5 bölgeye ayırarak idare ettiler. Gerçi yine bir Yahudi kralı vardı. Ancak bütün kudret ve idare Romalıların dostu Antipater adında bir yabancının elindeydi. Bu kişi Musevi olmakla beraber ırk olarak İsrailoğullarından değildi ve üstelik onlardan da nefret ederdi. Kendisiyle oğulları Kudüs valisi Fosabus ve Celile valisi Herodes yalnız Roma'ya hizmet etmeyi ve zengin olmayı düşünürlerdi. Bu yüzden halkı ağır vergilerle ve sert bir idareyle eziyorlardı. Eski kral ailesinin prensleri bir ara Perslerle birleşip Kudüs'ü zapt ettiler. Ancak Mısır'a kaçmış olan Herodes bir Roma ordusuyla geri dönerek Kudüs'ü geri aldı. Ve Romalılar tarafından Yahudi kralı ilan edildi. Bundan sonra bütün hasımlarını vahşice öldürttü, halkı eskisinden daha ağır bir idareyle ezdi. Kendisi bir kraldan çok Roma'nın memuru sayılıyor. Kendisi de öyle addediyor, böyle davranıyordu. Herodes Roma ve Yunan kültürüne hayrandı. Museviliğe bağlılığı ise zayıftı. Hatta putperest mabetleri yapılmasına bile müsaade etti. Onun ölümünden sonra Kudüs Krallığı'nın Yahudiye diye anılan eski toprakları bir Roma valisinin emrine verildi. Celile ile kuzey kesimleri ise Herodes ailesine bırakıldı. Ama aslında bütün memleket bir Roma eyaletinden başka bir şey değildi. Rivayete göre Hazreti İsa Herodes zamanında doğmuş ve 30 yaşındayken kendisine peygamberlik gelmişti. Ondan evvelki peygamber onun teyzezadesi ve babası Hazreti Süleyman'ın soyundan gelen Hazreti Zekeriya'nın oğlu Hazreti Yahya ise kendisinden sadece 6 ay büyüktü. Hazreti Zekeriya'nın ihtiyarlığında doğmuş oğluydu. Kendisi halkı doğru yola davet ediyordu ve isteyenleri mukaddes Şeria nehrinde yıkayıp günahlarından arıtıyordu. Buna Hristiyanlar vaftiz, bu yüzden de kendisine vaftizi Yahya demişlerdir. Jean Baptist. Yahya, Avrupalıların çok kullandığı Can, John, Johannes, Johan, Giovanni isimlerinin Arapçasıdır. Hazreti Yahya bir taraftan da kendisinden sonra Hazreti İsa'nın geleceğini haber veriyor, halkı ona tabi olmaya davet ediyordu. Ben onun papuçlarını bile bağlamaya layık değilim diyordu. Nitekim Hazreti İsa da kendisinden sonra Hazreti Muhammed'in geleceğini haber vermiş ve halkı ona davet etmeye, halka ona tabi olmaya davet etmişti. Hazreti Yahya çölde yalnız yaşar, deve tüyünden bir aba giyer, beline kayış kuşanırdı. Yalnız su içer ve çekirge ile yaban balı yerdi. Hazreti İsa'yı Şeria nehrinde gasleden, yıkayan da yine oydu. Hazreti Yahya'nın şöhreti kısa zamanda yayıldı. Halk arasında büyük bir hürmet ve itibar kazandı. Her taraftan akın akın gelenler onun eliyle mukaddes Şeria nehrinde yıkanıp günahlarından arınmaya ve tövbe ederek doğru yola girmeye can atıyorlardı. Onun telkin ettiği tek bir ilaha inanmak, Allah'a inanmak ve onun emirlerine uyup günah ve kötülüklerden uzak durmak idi. Bu sırada Herodes öldü. Yerine oğlu Herodes Antipas geçti. Kendisi son derece sefih, içkiye, kadına düşkün ve aynı zamanda zalim ve gaddar birisiydi. Kudüs'teki Roma valisi Pontius Pilatus ise aslında bütün ülkeye hakimdi. Ve Celile kralı Herodes Antipas onun vasıtasıyla Roma'nın sadık ve aciz bir memuruydu. Herodes Antipas, kardeşi Filippos'un, ölmüş kardeşi Filippos'un karısı Herodia'ya göz koymuştu. Herodia da şehvet düşkünü, ahlaksız ve aynı zamanda son derece haris, ihtiraslı bir kadındı. Bütün arzusu kraliçe olmaktı. Bunun için Herodes Antipas'ın arzularına baş eğerek yatağını ona açtı. Ancak bir müddet sonra kendisini nikahlaması için onu zorlamaya başladı. Herodes Antipas evvela direnmek istediyse de Herodia onun şehvet düşkünlüğünü bildiği için bu sefer Filippos'tan doğmuş olan ve son derece güzel ve dayanılmaz derecede çekici, aynı ölçüde de ahlaksız bir kız olan Salome'yi öne sürdü. Salome, kısa zamanda Celile kralının başını döndürdü. Herodes Antipas, Herodia'nın kardeşinin karısı olduğunu düşünmediği gibi, Salome'nin kendi öz yeğeni olduğunu da hiç düşünmeden onu da koynuna almak isteyince karşısında Herodia'yı buldu. Olur, ancak beni nikahlarsan dedi. Herodes'in gözünü şehvet bürümüştü. Salome'ye sahip olmak için her şeye razıydı. Ancak mensup oldukları Musevi dini bir kimsenin kardeşinin karısıyla evlenmesini yasaklıyordu. Antipas buna aldırmazlık edemezdi. Dinlerine son derece bağlı halka rağmen Musevi şeriatını resmen çiğneyemezdi. Ne yapacağını düşünürken kendisine şu aklı verdiler. Zekeriya'nın oğlu Yahya adında biri peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış bulunuyor. Halk arasında da büyük itibarı var. Eğer nikahı o kıymaya razı olursa bu işe kimse sesini çıkaramaz. Herodes Antipas bunun üzerine Hazreti Yahya'yı çağırdı. Ve onu sahte bir hürmetle karşıladıktan sonra meseleyi açtı. Fakat Hazreti Yahya bunu derhal ve katiyen reddetti. Herodia kardeşinin karısıdır. Ve onu almak Musevi şeriatına göre sana helal değildir. Ne ben ne de başkası böyle bir nikah kıyamaz. Herodes Antipas fena halde sinirlendi ve Hazreti Yahya'yı zindana attırdı. Aslında öldürmek istiyordu. Ancak halkın reaksiyonundan korkuyordu. Herodia ise Herodes Antipas'la evlenmesine tek engel olarak şimdi Hazreti Yahya'yı görüyordu. Ve onu ortadan kaldırmanın çarelerini arıyordu. Kendisi artık saraya yerleşmişti. Kral ile sanki karısıymış gibi yaşamaya başlamıştı. Bir taraftan da durmadan kızını kışkırtıyor, isteğini elde etmek için Herodes Antipas'ın mukavemetini kırmak istiyor. Herodes Antipas bir gün Salome'ye tenha bir yerde rastlayarak kucaklamak istedi. Fakat genç kız hemen onun kollarından sıyrıldı. Henüz olmaz dedi. Herodes Antipas nefes nefese sordu. Peki ne zaman benim olacaksın dedi. Sana dedi bunun işaretini vereceğim dedi Salome. Bu işaret ne olacak diye sordu Herodes Antipas. Önünde çırılçıplak dans etmek dedi Salome. Salome aynı zamanda o devrin en namlı rakkasesiydi. Bunu bilen kral ümitle sordu. Ya bu ne zaman olacak dedi. Salome bu tamamen sana bağlı dedi ve kaçıp gitti. Bir müddet sonra Herodes Antipas kendi doğum günü şerefine büyük bir ziyafet verdi. Ve büyük memurlarla kumandanları da davet etti. Bol bol yenilip içildikten ve kafalar iyice dumanlandıktan sonra Salome ortaya çıktı. Baş döndürücü bir raksa başladı. Bu raks üzerinde 7 tane tül örtü var. Her bir harekette bir tanesini çıkarıyor ve en sonra çırılçıplak kalıyor. Buna 7 duvak dansı denir. Herodes Antipas Salome'yi böyle görünce zevkten, şehvetten kendisinden geçmiş bir hale geldi. Raks bitince üzerine ince ipek bir örtü almış olan Salome'yi yanına çağırdı. Sözünde duracak mısın diye sordu. Salome şuh bir tavırla cevap verdi. Evet dedi. Ancak senden bir şey isteyeceğim. Bunu yerine getirirsen ben de senin olacağım. Herodes Antipas yerinden doğruldu. Her ne istersen söyle derhal olacaktır. Yemin et dedi Salome. Yemin ederim dedi. Şu halde senden zindanda bulunan Yahya'nın başını kestirip bir altın tepside bana vermeni istiyorum dedi Salome. Kral Herodes Antipas müşkil durumda kalmıştı. Ancak açıkça yemin etmişti, bundan da dönemezdi. Üstelik Salome'ye sahip olmak hayali bütün mukavemetini kırdı. ve gereken emri verdi. Biraz sonra Hazreti Yahya'nın kesik başı bir altın tepsi içinde Salome'ye sunuldu ve Herodes Antipas da o gece muradına erdi. Hazreti Yahya'nın naaşı kendisine inanan müminler tarafından Kudüs'te Sıbdiye denilen yerde toprağa verilmişti. Kesilmiş olan sağ kolu ise tahnit edilip mumyalanıp bir mahfaza içinde saklandı ve bu şekilde Beyrut'a götürülüp gömüldü. Zamanla da İsevilerin ziyaretgahı oldu. Bizans İmparatoru 1. Theodosios son derece sofu bir Hristiyandı ve imparatorluk sınırları içinde henüz mevcut olan putperestliği tamamen ortadan kaldırıp hatıralarını da silmek azmindeydi. Hazreti Yahya'nın sağ kolunun Beyrut'ta bulunduğunu haber alınca hemen İstanbul'a getirtti ve yaptırdığı kol şeklindeki gümüş bir mahfazaya koydurdu. Bu mukaddes emanet 1000 yıldan fazla bir müddet Bizans'ta Rum Patrikhanesi'ne kaldıktan sonra İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesinden kısa bir müddet sonra Patrik Gregorius'un imparatordan aldığı izin üzerine bir yolunu bulup Rodos'a ve 1521 tarihinde burası Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınınca Kıbrıs'a kaçırılıp orada para karşılığı emanete verildi. Değerli dinleyiciler, Sultan 3. Murat zamanında bu Hazreti Yahya'nın kol muhafaza içindeki kolunun durduğu manastırın vakıflarını tasfiyeye bir memur gönderildi, Ahmet Çavuş. Ahmet Çavuş Hazreti Yahya'nın kolunun burada olduğunu öğrenince vaziyeti padişaha bildirdi. Ve bunun üzerine şöyle bir emir geldi İstanbul'dan. Kıbrıs Beylerbeyi'ne hüküm ki Ulu Kapım'ın çavuşlarından olup Kıbrıs'ta manastır vakıflarını tasfiye ile vazifelendirilen Ahmet Çavuş bir mektup göndererek bu sırada gümüşlü bir adam kolu bulmuş. Bu kol eskiden İstanbul'dayken burasının fethinden sonra Hristiyanlar evvela Rodos'a ve orası da fethedilince Kıbrıs'a götürmüşler. Ve evvela 10 bin sonra 20 bin altın karşılığında Lefkoşa Kalesi'nde emanet olarak bırakmışlar. İşittim ki bu hususta lazım geldiği gibi dikkatli olasın. Adı geçen kolu getirterek gör. Mücevher midir, nedir? Hakikaten bu para değerinde mi yoksa daha fazla mı eder? Gözünü aç ve mücevherliyse taşların ne cinstir? Bu kimin koludur? Neden bu kadar ihtiram ediliyor? Teferruat ile yazıp bana gönder. 1585 yılının Temmuz ayında İbrahim Çavuş'la Kıbrıs Beylerbeyi'sine gönderilen bu emrin kayıtlı orijinal örneği halen devlet arşivlerimizdedir. Neticede bu emanet İstanbul'a getirildi. Yapılan tetkikat neticesinde macerası ve kime ait olduğu anlaşıldı ve saray hazinesine konuldu. Bugün Topkapı Sarayı müzesinde durmaktadır. Gelelim Hazreti Yahya'nın kesik başına. Hazreti Yahya'nın kesik başı Şam'a götürülmüş ve yine bir muhafazanın içinde gömülmüştür. Bir yıl sonra Romalılar bu yerde Jüpiter adına bir mabet inşa ettiler. Hazreti Yahya'nın başının gömüldüğü yer öteden beri mukaddes bir yerdi. Hazreti Hud'un bahçesiydi. Hristiyanlık devrinde 4. asırda bu mabet Hazreti Yahya'nın adını taşıyan bir kiliseye çevrildi. Şam Müslümanlar tarafından fethedilince bu mabedin yarısı cami ve yarısı kilise olarak kullanıldı. Çünkü Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Halid bin Velid ikisi iki ayrı koldan Şam'a girdiler. Hazreti Ebu Ubeyde sulh yoluyla girdi. Halid bin Velid savaş yoluyla girdi. Ve bu kilisenin tam ortasında buluştular. Ebu Ubeyde bin Cerrah sulh yoluyla girdiği için onun fethettiği kısım kilise olarak kaldı sulh anlaşmasına göre. Ancak diğer kısım Halid bin Velid'in kılıç sayesinde alındığı için camiye çevrildi. Böylece çok enteresan bir durum, kilisenin yarısı cami, yarısı kilise olarak uzun yıllar kullanıldı. Emeviler devrinde 6. Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik bu kiliseyi satın aldı ve yıktırarak yerine meşhur Ümeyye Camii'ni, Emevi Camii'ni yaptırdı. Hazreti Yahya'nın başı bir kafatası şeklinde hala orada bulunuyordu. Günümüzde de orada ziyaretgahtır. Hazreti Hüseyin'in başı da, Hazreti Yahya'nın başı da buradadır. Ancak buradan yıllar sonra Hazreti İsa Yahya'nın kafatasına Eflak'ta, Romanya'da rastlıyoruz. Şam'dan nasıl, kimin tarafından çıkarılıp da Eflak'a götürüldü belli değil. Bu kafatası bir sefer sırasında Osmanlıların eline geçmiştir. İstanbul'a getirilmiştir ve sarayın mukaddes emanetleri arasına konulmuştur. Altından, som altından çaprazlama bir çember içine alınmış durumdadır. Üzerinde ulahça, yani Romence bir kitabe bulunan som altından bir mahfazanın içinde durmaktadır. Evet, Müslümanların da çok değer verdiği bir peygamber olan Hazreti Yahya'nın sağ kolu ve kafatası bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Değerli dinleyiciler, Avusturyalılar 1793'te Fransız generali Bernonville'i esir aldıkları zaman general hapsedildiği yere şemsiyesini beraber götürmüştü. Sonra kaçmaya kalkıştı. Hapishanenin duvarına tırmandı. Orada şemsiyesini havaya kaldırdı. Birden aşağıya atladı. Şemsiye çok ufaktı. General aşağıya o kadar hızla düştü ki bacağı kırıldı. Fakat bununla şemsiyenin tarihine unutulmaz bir hadise daha eklenmiş oldu. O tarihten bu yana şemsiye çeşitli devrelerden geçti. Türlü biçimlere girdi. Bugünkü haliyle yılda 3 milyon şemsiye satılan ülke vardır. Fakat insanlar yine de ıslanıyor. Çünkü bu şemsiyelerin büyük bir kısmı otobüslerde, trenlerde unutulmaktadır. İlk şemsiyenin bundan 3000 sene önce yapıldığı rivayet edilir. Şemsiyenin yağmurdan muhafaza eden, koruyan bir vasıta olabileceği kimsenin aklından geçmiyordu. O, hükümdarların tepesinde gezdirilir bir taçtı. Çok ağır olduğu için başa giyilmiyordu. Başkaları tarafından yukarıda tutularak taşınıyordu ve baş üstünden hiç ayrılmıyordu. Eski Mısır'da saray mensupları başları üstünde şemsiye gibi taşıdıkları bir taç olmazsa kendilerini giyinmiş saymazlardı. Giderek şemsiye dini merasimlerde yer tutmaya başladı. Bu yüzden bir şemsiye bayramı çıktı. Şemsiye bayramlarında sarayın genç kızları kızlıklarını koruma manasına gelen bir sembol olarak şemsiyeleri bir siper gibi kullanıp gezerlerdi. Ancak bunun fayda verdiğine dair herhangi bir kayda rastlanamamıştır. Eski Yunanlılar şemsiyeyi daha pratik sahalarda kullanmışlardır. Mesela şemsiye ile güneşten korunmuşlardır. Zaten şems güneş demek, şemsiye güneşlik. Modaya düşkün kadınlar, iki tekerlekli araba yarışlarına katılan takımlardan hangisini tutuyorlarsa, şemsiyelerinin kumaşını da onların arabalarının rengine boyatırlardı Yunan'da. Katlanan şemsiyelerin bu sırada bulunduğunu gösteren vesikalar var. Meşhur Yunanlı komedi yazarı Aristofanes bir kitabında kulakların şemsiye gibi açılıyor, sonra yine katlanıyor cümlesini kullanmıştır M.Ö. 5. asırda. Şemsiye bir yandan da kuvvet ve ibadet sembolü olarak Hindistan ve Çin'de kullanılıyordu. Kullanan insan ne kadar güçlü bir mevki sahibi idiyse, şemsiyesinin katları da o kadar fazla olurdu. Bu katlar bazen o denli yükselirdi ki, adamın başında gezdirilen şemsiye bir düğün pastasını andırırdı. Afrika'da ise gerdek gecesinde kızlar kocalarına şemsiye hediye ederlerdi. Kabile reisleri harbe şemsiyeleriyle giderlerdi. O şemsiye bayrak kadar şerefli sayılır, ehemmiyetle muhafaza edilirdi. Şemsiyenin yıllar boyu geçirdiği değişikliklerden birisi de kenarlarının Batı Afrika krallarından birisi olan Dahomey kralı tarafından acayip biçimde süslenmesidir. Bu şemsiyenin her yanından 841 tane insan çenesi kemiği sarkıyor. En üstünde de bir kuru kafa bulunuyordu. Avrupa'da ilkin Roma Katolikleri şemsiyeyi azizlerin başında farz edilen haleler gibi görerek yine kiliseye mal etmişlerdir. 1662 senesinde Braganzalı Catherine veya Katerina, Kral 2. Charles ile evlenince şemsiyeyi de beraberinde İngiltere'ye götürdü ve güneşe karşı kullanmaya başladı. Garip olan şu ki 1770 yılına dek şemsiyenin yağmura karşı bir korunma aracı olarak kullanılması kimsenin aklına gelmemişti. Bu tarihte Londralı bir kahvehane işleticisi, yağmurlu havada müşterilerini kapıdan uğurlarken ıslanmamaları için altına birkaç kişinin sığınacağı geniş, su geçirmez bir şemsiye keşfetmiştir. Birkaç yıl sonra da James Hanway adında yine Londralı bir iş adamı, su geçirmez kumaştan tek kişilik küçük bir şemsiye yapmıştır. ve başının üstünde tutarak yağmur altında rahatça dolaşmıştır. Bütün gazeteciler kendisinden söz etmişlerdir. Bir gazeteci şöyle yazıyordu: "Yağmur yağınca bu küçük şemsiye onun yüzünü ve elbiselerini ıslanmaktan koruyor." Ve adam halinde hiçbir değişiklik olmadan bütün vakarıyla toplantısına katılabiliyor. Çok kimse bu şemsiyeli adamı görünce gülmekten kendisini alamıyordu. Çocuklar ise şemsiyeye taş atıyordu. Fakat Hanway o küçük çadırıyla dolaşmakta ısrar ediyordu. Çok sürmeden halkın mukavemeti yıkıldı. Başkaları da birer küçük şemsiye aldı ve yağmurlu havalarda kullanmaya başladılar. 1880 yılında o kadar çok şemsiye ortaya çıktı ki, meraklıların cesaretini kırmak için bazı politikacılar şemsiye üzerine vergi alınması çabasına giriştiler. Sivri yerlerinin gözlerine batacağından korkuyorlardı. Fakat bir şey yapılamadı. Şemsiye alıp yürüdü. Londra Şemsiye Kumpanyası adıyla kurulan bir şirket kiralık şemsiye usulünü çıkardı. Şehrin işlek yerlerine şemsiye kulübeleri kurdurmak imkanını buldu. Kiralanan şemsiye için kulübeye 4 şilin depozito bırakılıyordu. Yağmur dinip de şehrin herhangi bir yerindeki başka bir kulübeye iade edildiği zaman 3 şilin 6 peni geri alınıyordu. Ondan sonra artık türlü şemsiyeler ortaya çıkmaya başladı. Katlanan, İç içe giren veya süslü şemsiyeler görüldü. Hele bir tür şemsiye bulundu ki yağan yağmurun suyunu bardağa akıtabilmek için kenarlarına oluk gibi bir yiv yapılmıştı. Sonra bu su içilebiliyordu. Avusturyalılara esir düşen Fransız generalinin teşebbüsü iyi netice vermemiş olabilir. Fakat başkaları onun teşebbüslerini inatla sürdürdüler ve sonunda paraşütün bulunmasına yol açtılar. Evet, şemsiyeden paraşüte. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.